Ayrım 3. Türkiye Şarkısı. Nazım. Aziz Nesin. Sayfa 39. Münevver İstanbul'dan gidişi. Tarihin büyük kişileriyle, büyük sanatçılarla birlikte olmanın, yaşamın bir bölümünü onlarla bölüşmenin, onlarla bir arada yaşamanın onuru, övüncü, kıvancı olduğu gibi bu onurun o kişiye yükümlediği bir takım zorunlu sorunlar, görevler de vardır. Büyük bir bilimci ya da sanatçıyla, özellikle sanatçıyla günlerini ortaklaşa geçirmiş, yaşamın bir bölümünü bölüşmüş olanlar, bu sorunlarını bilerek o bilimci ya da sanatçıya değin, anılarını ellerinden geldiğince gerçekçi bir biçimde anlatarak, yazarak bu görevlerini yapmalıdırlar. Giderek bu anıları yazıp anlatmamak, yaşama bölüştükleri kişinin ya büyüklüğünün bilincinde olmamak ya da onur kazandıkları bir durumun sorumundan kaçmak diye yorumlanabilir. Bu anıları bir belge olarak yazmak ya da yazacak birini anlatmak herkesten önce Nazım'a eşlik etmiş olan kadınlara düşer. Nazım'ın eşi olmuş üç kadınla ayrı zamanlarda konuştum. Üçüyle de bu anı yazma konusu üstündeki konuşmalarımız bütün bir gece sabaha dek sürmüştü. 1966 yılında Helsinki'de yapılan Dünya Barış Kongresi'nde Münevver Andaş'la birlikte bulunduk. Münevver, çevirmen olarak Barış Kongresi'nin sekreteryasında görevliydi. Ben, Türkiye delegesi olarak Barış Kongresi'ne katılmıştım. Bayan Joyce. Bir gece Helsinki'de Münevver'in kaldığı otel odasındaydık. 4 ya da 5 kişiydik. Bayan Joyce da vardı. Bayan Joyce, Dünya Barış Kongresi'nin İtalyan delegelerinden biriydi. Bayan Joyce, Münevver'le iki çocuğunu, Renan'la Mehmet'i İstanbul'dan kaçırmayı başaran kadındı. İki kez İstanbul'a gelmiş, ilk gelişinde Kemal Tahir'in evinde akşam yemeği için konuk edilmişti. Bayan Joyce'un İstanbul'a ilk gelişinin Münevver'i İstanbul'dan kaçırma işini planlamak için olduğunu sonradan anlamıştık. Eşi Vera ile Avrupa gezisindeyken Nazım Hikmet İtalya'ya gittiğinde Bayan Joyce'la arkadaşı olmuştu. Joyce kendisiyle tanışmadan önce şiirlerini okuduğu, bildiği Nazım Hikmet'e hayrandı. Onun yaşamını, serüvenini İstanbul'da bırakmak zorunda kaldığı Münevver'i, oğlu Mehmet'i yine Nazım'ın şiirlerinden biliyordu. Nazım'ın evinde sofradayız. Vera diyor ki, İtalya'daydık. Bir gece Joyce'la birlikte yemek yiyorduk. Münevver'in İstanbul'dan kaçırılması konusu yemek masasında benim yanımda konuşulmuştu. Joyce, Münevver'in İstanbul'dan kaçırılışına karşılık Nazım'ın İtalya'da çıkacak 4 kitabının telif hakkını istiyordu. Bir büyük sanatçının yaşamını ya da şimdi benim burada yaptığım gibi yaşamının bir bölümünü yazarken doğrularla yanlışları ayırt edebilmek çok zordur. Yaşam öyküsü yazmanın büyük ustası olan André Moreau, biyografi, monografi ya da biyografik roman yazabilmenin koşullarını açıklamıştır. Belleğinde kaldığına göre bu koşulların başında biyografik romanı yazılacak kişi için bütün yazıların, anıların, mektupların, notların, kısacası bütün belgelerin yayımlanmış ve bunların hepsinin okumuş olması gerekir ki, karşılaştırmalar yapılarak, çelişkiler, yanlışlar bulunarak bunların arasından doğrular çıkarılabilsin. Bir kişi üzerine hele ilk yazıların, anıların yanlışsız yazılması, anlatılması olanağı yoktur. Benim bu yazılarımda da yanlışlar varsa başkalarıyla karşılaştırarak doğrusunu bulmak ya da doğru yorumlar yapmak gerekir. Joyce'u ben tanıdım. Bu kadının Nazım'ın 4 kitabının telif hakkı karşılığı Münevver'i kaçırmayı önereceği mantığıma hiç uygun gelmedi. 4 kitabın telif hakkı karşılığında Münevver'i ve çocuklarını kaçırmak bir pazarlıktı. Bayan Joyce yiğit bir kadındı. Joyce, 2. Dünya Savaşı'nda faşistlere karşı iç direnç savaşında çarpışmış yiğit bir kadın. Onu tanıdığımda İtalyan parlamentosunda milletvekiliydi. Joyce, sanırım benim yaşımda son gördüğümde hala güzelliğini koruyan, boylu boslu, canlı, gözleri kıvılcımlı bir kadın. Tuttuğunu koparan, yırtıcı bir kadın izlenimi veriyordu. Bu kadının yukarıdaki pazarlığı yapması mantığıma uygun gelmedi. Bu düşüncemi Vera'ya da söyledim. Vera, 4 kitabın telif hakkının kaçırmaya karşılık değil, kaçırmanın gideri olarak istendiğini söyledi. Bunu da sanmıyorum. Münevver İstanbul'dan büyük bir milyonerin yatıyla kaçırılmıştı. 4 kitabın telif hakkı için bu tehlike göze alınamazdı. Bundan başka içinde Joyce, Münevver, Renan ve Mehmet'in bulunduğu bu yat, Yunan adalarından birinin kıyısındaki kayalara bindirip oldukça hasara uğramış, yolculara da denize dökülmüştü. Hasara uğramış bir yat, dört şiir kitabının telif hakkıyla onarılabilir miydi ki böyle bir pazarlığa baştan girişilebilsin? Joyce da Nazım'ın Fransızca konuşmalarını Vera yanlış da anlamış olabilir. Nazım da bu konuşmayı Vera'ya başka türlü çevirmiş olabilir. Nazım'ın altına bu otobiyografi 1961 yılı 11 Eylül'ünde Doğu Berlin'de yazıldı diye not düştüğü Otobiyografi adlı şiiri alabildiğini içtenlikle yazılmıştır. Nazım Hikmet'in biyografisini yazarken onun bu şiirindeki şu üç dizeyi hiç gözden uzak tutmamak gerekir. Otobiyografi. Başkasının hesabına utandım, yalan söyledim. Yalan söyledim başkasını üzmemek için. Ama durup dururken de yalan söyledim. Nazım Hikmet bu dizelerinde hangi durumlarda yalan söylediğini açıklıyor. Başkalarının adına utandığı için yalan söylüyor. Her iyi yürekli insan gibi başkasını üzmemek için, elbette sevdiklerini üzmemek için yalan söylüyor. Bu durumlardan başka, ama durup dururken de yalan söyledim, diyor. Bana göre bu dizenin üstünde yazılmamış ama yazılmadan da var olan bir dize daha var. Elbette yorumumda yanılabilirim ama benim yorumuma göre Nazım'ın durup dururken dediği durumlar gizlice övmek istediği durumlardır. Küçük övünmeler içinde gerçekten küçücük yalanlar söylemiştir. Öyle büyük bir şairin bu küçük övünmelere gereksinmemesi gerekir gibi gelir insana. Ama bunu yapmış bana göre koca Nazım. Çok da beşeri bir zaaftır bu. Bu nedenle ben Nazım için yalan söylemiş demedim, uydurmuş gibi şeyleri dedim. Arkadaşlık ettiğim bir başka büyük yazarımız da düpedüz ve hiç durmadan uydururdu. Ve onun uydurmaları başkalarına zarar verici de olabiliyordu. Nazım'ın bana uydurma gibi gelen sözlerine bakıyorum. Bunların hiç kimseye zararı olmuyor. Salt Nazım'a saygımdan değil, işte bu yüzden Nazım'ın bu tür sözlerine kendisi durup dururken de yalan söyledim demiş olsa bile ben yalan demiyorum, uydurma diyorum. Kısacası ne para karşılığı ne de kaçırma gideri olarak parayla Münevver'in kaçırılmış olabileceğini hiç sanmıyorum. Baba evde bana da çok aykırı geldi. Zaten Nazım'ın İtalya'da dört kitabı çıkmadı ki dedi. Nazım'ın İtalyanca kitapları. Nazım'ın yabancı dillerde çıkmış kitaplarını toplamaya çalışıyorum. Baba Yef'in bu sözü üzerine. İstanbul'a dönüşümde kitaplığımdaki Nazım'ın yabancı dillerdeki kitaplarını karıştırdım. Nazım'ın bende İtalyanca 5 kitabı olduğunu gördüm. Nazım Hikmet, Poesie Teatro, 2 cilt, Editori, Reuniti, 1960. Hikmet, Poesie, Introduzione di Joyce Lustu, 1972. Hikmet, Paesaggi, Umani, Accura di Joyce Lustu, 1971. Nazım Hikmet, In Ust'anno, 1941-1961. İtalyanca kitaplarından biri de bir arkadaşımda. Belki Nazım'ın 5'ten de çok İtalyanca kitabı çıkmıştır. Kitapların üstünde çevirmen olarak Joyce Lustu yazılı. Oysa Joyce hiç Türkçe bilmez. Kitaplar İtalyanca'ya başka dilden çevrildiyse bu açıklanmamış. Özetleyin, kesin olarak doğrusu anlaşılıncaya dek Münevver'in İstanbul'dan kaçırılışı için Nazım'ın 4 İtalyanca kitabının telif hakkının istenmiş olmasına inanamıyorum. Nazım Türkiye'den kaçtıktan sonra Münevver'in İstanbul'daki günleri bir cehennem yaşamıydı. Biz buna çok yakından tanığız. Dayanılır, katlanılır bir yaşam değildi. Ne var ki Münevver'in dayanmaktan, katlanmaktan başka bir seçeneği yoktu. Pasaport alıp gitmek istiyordu. Bırakmıyorlardı, pasaport vermiyorlardı. İyice sıkıştırılmıştı. Doğrusu Münevver, iyimserlikle başına gelenlerden hiç yakınmadan, yiğitçe direniyordu. Nazım'ın Türkiye'den kaçışı duyulur duyulmaz, Münevver'in evinin kapısına bir cip dayanmıştı. Bu cipin içinde görevli iki sivil polis vardı. Polisler nöbet değiştirirlerdi. Ama Münevver evinden çıkmadıkça onun kapısından ayrılamazlardı. Münevver evinden çıkınca da polisler arkasındaydı. Münevver her nereye giderse cipli polisler de onu izleyerek oraya giderlerdi. O dönemde salt komünizm düşmanlığı değil, öyle aşırı bir Sovyet düşmanlığı estiriliyordu ki bu baskı ortamında hiç kimse Münevver'le konuşup görüşmek istemiyordu. Bir iki akrabasından, bir iki dostundan başka Münevver'in evine gidebileceği, Münevver'in evine gelebilecek kimsesi yoktu. Arkasından cipli polislerin dolaştığı kadına kimse iş vermiyordu. Münevver'in iki ana dili var, Türkçe ve Fransızca. Kapısında cipli polislerin beklediği kadının evine kim gelir de Fransızca dersi alabilir? Münevver bizim eve geldiğinde onu izleyerek gelen polis cipi karşıda durur, İçindeki polislerin gözü de evimizin kapısında olurdu. Genellikle pazar günleri Münevver Kemal Tahir'in evine gider, gecenin geç saatinde dönerdi. İçinde iki sivil polisin bulunduğu cip de Kemal'in evinin kapısı önünde beklerdi. Münevver Mehmet gece tramvayla evlerine dönerken polis cipi yine onları izlerdi. Münevver hiç aralıksız gözaltında. Hele Nazım kaçıp gittikten sonra niçin polis hiç arasız Münevver'i izliyor, hep gözaltında tutuyordu. Kendilerine göre polisin kaçırmaması gereken Münevver değil, Nazım olmalıydı. Nazım kaçıp gitmiş, Münevver'e yapılan bu baskı saçmalıktı. Pek de saçmalık değil polis devleti açısından. İşkence etmek istiyorlardı hem Nazım'a hem Münevver'e. İstiyor ve ediyorlardı da. Nazım'ın kaçışından sonra yasaları uygulamakla görevli olan hükümet yasaları çiğneyerek zavallı bir kadına bu ağır baskıyı yapmasaydı Münevver pasaportunu alıp oğlu Mehmet'le birlikte Nazım'ın yanına gidebilseydi, olmuş olan için olmasaydı ya da şöyle olsaydı demek ne denli boş sözdür. Yasalara aykırı olarak gözaltında ve baskı altında tutulan Münevver geçim sıkıntısı da çekiyordu. Kimileri Mehmet'in bisikletine dek Nazım her şeyi gönderiyordu demektedir. Doğrudur. Nazım Mehmet'e sanırım Fransa'dan bisiklet bile göndermişti de gümrükten alınması büyük bir sorun olmuştu. Bütün yaşamından da bellidir ki Nazım, arkadaşlarına, dostlarına, evine, ailesine olan sorumunu bilen bir insandır. Münevver'e para da gönderiyordu elbet. Ama doğrusu şu ki, Nazım ancak yapabileceğini yapıyor ve Türk-Sovyet ilişkilerinin alabildiğine gergin olduğu o dönemde, Nazım'ın türlü yollarla gönderebildiği parayla orta düzeyde bir evin geçimi çok zordu. Para düzenli olarak gönderilemediği için, özellikle zaman zaman Münevver'in evinde geçim zorluğu daha da artıyordu. Bu zor günlerinde hiçbir işte çalışamadığı için Münevver'in para karşılığında örgü örmek zorunda kaldığı bile oluyordu. Münevver zor durumunu belli etmeyen, yakınmayan bir kadındı. Mehmet'in polis amcaları. Mehmet evinin kapısında kendisini ve annesini gözetip bekleyen polislerin arasında büyüdü. Annesi Mehmet'i polislerden hiç korkutmadı. Mehmet onlara polis amca der ve polis amcalarını çok severdi. Daha o yaşlarda polis amcaların niçin evlerinin kapısında gece gündüz beklediğinin, niçin arkalarına takılıp her gittikleri yere onların da gittiklerini elbet bilmiyordu. Mehmet şimdi 25 yaşında bir delikanlıdır. Annesiyle birlikte Paris'te yaşıyor. Babasından Mehmet'e ne kalmıştır? Nedir babasından kalıtı? Yalnızca yurt özlemi. Nazım nasıl yurt özlemi çektiyse oğlu da öyle yurt özlemi çekiyor. İstanbul'da geçen çocukluğunu bir altın çağ düşü olarak görüyor. Öyle bir yurt özlemi ki Türkiye'den gidip konuştuğu eski tanıdıklarına polis amcaları bile özledim diyormuş. Evlerinin önünde bir kır boşluğu vardı. Burada bir de ağaç vardı. Mehmet bu ağaca çıkardı. Polis amcalar ona göz kulak olurlardı. Mehmet ağaçtan inemezse polis amcalar indirirdi onu. Cip içinde nöbet tutanlar hep aynı polislerdi. Mehmet'le hep birlikteydiler. Sanırım ki polis amcalar da Mehmet'i seviyorlardı. Güzel çocuktu. Babasının modeli. Yalnız Münevver'i değil, polisler Mehmet'i de izlerlerdi. Niçin? Herhalde birisi Mehmet'i kaçırır, babasını götürür de Nazım'ın oğul özlemi diner diye. Hem Nazım'ı acılar içinde, hem Münevver'le Mehmet'i işkence altında yaşatmak istiyorlardı. Mehmet birisiyle evden çıkıp gitse, polisler de arkasındaydı. İstanbul'a büyük bir sirk gelmişti. Mehmet'i sirke götürecektim. İki oğlum, Ali ile Ahmet'i bir arkadaşımın kızını, bir de komşu çocuğunu, Mehmet'i, ablası Renan'ı aldım. Bütün çocuklar çıktık yola. Güle oynaya, cümbüş içinde, Harbiye'de Açık Hava Tiyatrosu yakında kurulmuş olan sirke gittik. Çocukların en büyüğü Mehmet'in ablası Renan'dı. Onca çocuğu kollamak için sirk gösterilerine değil, çocuklara bakıyordum. Birden Mehmet yanımdan polis amcalar diye fırladı. İki sıra gerimizde oturan polislere doğru kendini attı. Sirkten çıkınca arkamızdan gelen polisleri görmüştüm. İki polisin bizi sirke gelene dek izlemiş olduğunu o zaman anladım. Köprü iskelesinden Kadıköy'e kalkacak vapura bindik. Vapur çok kalabalıktı. Bu yüzden çocukların hepsini bir arada oturtmak için yer bulamadım. Hepsini ayrı ayrı yerlere oturttum. Durmadan çocukların yanlarına gidip hepsine ayrı ayrı bakıyordum. Mehmet'i oturttuğum yere gittim ki Mehmet yok. Büyük bir telaş içinde Mehmet diye bağırarak vapurun her yerini, her yanına dolandım. Helallere bile baktım. Vapurun altını üstüne getirdim. Mehmet yoktu. Vapur iskeleden kalkmadığı için vapurdan atlayıp dışarı çıktım. Köprü üstünden Karaköy'e doğru "Mehmet!" diye haykırarak koştum. İlk aklıma gelen Mehmet'in kaçırılmış olmasıydı. Çocuğu kandırarak tanıdığı birisi vapurdan çıkarmış diye düşündüm. Uzaklaşacak zamanları olmadığı için sesimi duyar diye adını haykırıyordum. Vapur kalkarsa öbür çocuklar vapurda kalacak. Koştum iskeleden açılırken vapura atladım. Yeniden Mehmet diye bağırarak vapuru dolandım. Bir de baktım, Mehmet vapurun burnuna çıkıp oturmuş, ayaklarını da sallandırmış, öyle dalmış ki yanı başına Mehmet diye bağırdığımı bile duymuyor. Elinden tutup indirdim. Bir daha elini bırakmadım. Kadıköy iskelesinden tramvaya bindik. Tramvayda Mehmet yine "polis amcalar" diye ileri atıldı. Tramvayın ön sahanlığında o iki sivil polis duruyordu. Mehmet polislerden birinin elini tuttu. Yoğurtçu durağında Mehmet'le ablası o iki polise indi. Nasıl olsa yanlarında polis vardı. Mehmet'in iki elinden iki polis tuttu, gittiler birlikte. Cenan da arkalarından yürüyordu. Ben tramvaydan inmedim. Münevver'in nikahı. Durumunu birazcık kavramanız için Münevver'in o günlerdeki sıkıntısını pek azını anlatabildim. Nazım bir insanın çekebileceği acıların hepsini çekmiştir. Yaşamında yanlışlar yaptığı için bu acıları çektiği düşünülebilir. Ama hiçbir yanlışın cezası bu denli ağır olamazdı. Nazım bu acıları hak edecek yanlış da yapmamıştı. Küçük yanlışların cezasını çok ağır ödedi. Bu bakımdan da dünyaya borçlu ölmedi. Biz hepimiz ve dünya Nazım'a çok şeyler borçluyuz. Nazım'ın Münevver'le nikahlı olmaması, bunun doğal sonucu olarak da Mehmet'in nüfus kağıdının çıkarılamamış olması çok değişik biçimlerde Nazım'ın aleyhine olarak yorumlanmıştır. Nazım Türkiye'den kaçmak zorunda bırakılmıştı, kaçacaktı. Münevver'le nikahlanırsa, Münevver resmen eşi olursa, Nazım'ın kaçışından sonra Münevver'e pasaport verilmezdi. Oysa nikahları kıyılmazsa, Münevver herhangi özgür bir yurttaştı. Böyle olduğu için de pasaportunu alır, yurt dışına çıkardı. Anlaşmalarına göre Nazım'ın kaçışında bir süre sonra Münevver Mehmet'le birlikte yurt dışına çıkacak, Nazım'a gidecek ve yurt dışında nikahlanacaklardı. Yani İstanbul'da nikahlanmayışlarının nedeni Münevver'in kolayca pasaport alıp yurt dışına çıkabilmesiydi. Bu konuda Münevver de Nazım gibi düşünüyordu. Müzeher Vanu gibi kimi dostlar ne olursa olsun nikahın kıyılmasını salık veriyor. Çünkü Mehmet'in nüfus kağıdının çıkarılması gerektiğini söylüyordu. Münevver üstelemiş olsaydı nikah kıyılabilirdi. Ama nikah kıyılırsa kaçan Nazım'ın arkasından eşine pasaport verilmeyeceği düşüncesi ağır basmıştı. Elbette Nazım'ın nikahlı eşine pasaport vermeyeceklerdi. Münevver'e nikahsızken bile pasaport verilmemişti. Nazım kaçarken Münevver'in kapısına cipli iki polisin nöbetçi olarak dikileceği, her yerde izleneceği gibi yasaya aykırı davranışların hükümetçe uygulanacağı düşünülememişti. Mehmet'in nüfus kağıdı alması çok önemliydi. Çocuk nüfus kağıtsız okula bile gidemezdi. Bu konu Esat Adil müstecaplığıyla bizim evde konuşuldu. Avukat olan Esat Adil, Mehmet'in nüfus kağıdı alabilmesi için işlemlere girişmişti. Ama neden işlemlerin sonuçlanmadığını, Mehmet'in nüfus kağıdı alamadığını şimdi anlayamıyorum. Bir süre sonra da dostum Esat Adil ölmüştü. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 50.